İbraniler 11. bölümde bizlere örnek gösterilen imanlardan bir tanesi Yakup'un imanıdır. Oldukça renkli bir karakterdir Yakup. İbraniler 11. bölüm 21. ayette Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı diyor. Yakup babası, oğlu, Yusuf ve torunlarıyla ilgili olarak bir iman hayatı yaşadı ama yaşamında seçilen bir şey ölürken gerçekleşti. Birisinin iman dolu bir insan olduğunu söylemeden önce hayatının sonuna kadar beklemelisiniz. Ölürken torunlarını, Yusuf'un oğullarının her ikisini de kutsadı. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı diyor ayette. Yakup'un hayatında gözlemleyebileceğimiz birkaç şey var. İnsan doğasını ve lütufla kurtulduğumuzu canlandırmaktadır Yakup. Tanrı'nın lütfu olmasaydı Yakup kaybolurdu. Hiçbir insansal erdemi yoktu. Sanırım bu hepimizi resmediyor. Bizler ellerimizle Tanrı'ya hiçbir şey getiremiyoruz. Sadece onun çarmıhına sarılabiliriz. Dr. Taylor adında bir ilahiyatçı Tanrı'nın önünde hiçbir şey olduğumuzu ve hiçbir şeyi alıp ondan bir şey yapabilecek tek kişinin Tanrı olduğunu vurgulardı. Müjde işini yapmak için eşiyle birlikte gelen kendinden emin genç bir adamın hikayesi anlatılır bu doktorla ilgili. Bir gün genç adam Dr. Taylor'a gelip kendisinin hiçbir şey olduğunu düşünmenin kendisi için zor olduğunu söylemiş. Dr. Taylor, genç adam ister inan ister inanma hiçbir şeysin. Bu konuda Tanrı'nın sözüne inanabilirsin demiş. Yakup insansal doğamızı canlandırmaktadır. Günümüzde psikolojide doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım hakkında pek çok şey duyuyoruz. Ve bütün bunların bireyin yaşamını biçimlendirmekte ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Jinekologlar ve psikologlar bebeğin doğumdan önce ve doğar doğmaz bakımının önemini vurgularlar. Bu bakımdan Yakup'un hayatı hakkında acaba ne söylenebilir? Kutsal kitap bizlere Yakup ve Esav'ın annelerinin karnındayken birbirleriyle mücadele ettiklerini anlatır. Bu doğmadan önce bile başlamıştır. Yakup güreş yapar ve kendisine üstün bir konum kazanmaya çalışıyordu. Doğumda bile mücadele vermişti. Sonra çıktı ama kardeşinin topuğunu tutarak annesinin rahminden çıktı. Topuğu yakalayan birisiydi ve bütün hayatı boyunca da böyle olmayı sürdürdü. Ayrıca Yakup aldatıcı ve yaramazdı. Ancak Tanrı onun yaşamını değiştirdi. Bu adamın yaşamına baktığımızda ilk olarak babasıyla olan ilişkisinde onu kandırdığını görürüz. Tanrı Yakup'a kutsamayı vaat etti ama o bunu bekleyemedi. Kutsanmayı kardeşi Esav'dan onu kandırarak aldı ve bu onun evden ayrılmak zorunda kalmasına neden oldu ve geceyi Beytel'de geçirdi. Evini özlemişti ama hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Amcası Laban'la yaşamaya gittiğinde bile hala kendi aklına ve bilgisine güveniyordu. Sonunda diyara geri dönerken Tanrı'nın onu durdurması gerekti. O gece Rab Yabbuk ırmağının yakınında onunla güreşti. O gece Rab onu sakatladı. Yakup'un hayatının daha ileri yıllarında işlediği günahın oğlu Yusuf'un yaşamında ona yine döndüğünü görüyoruz. Bir gün oğulları Yusuf'a ait renkli giysiyi kan içinde getirip bu oğlunun giysisi mi? Bu giysiyi biliyor musun diye sordular ve Yakup ağlamaya başladı. Kendisi başkalarını kandırdığı gibi oğulları da kendisini kandırmış, ona Yusuf'un ölmüş olduğunu söylemişlerdi. Babalarının işlediği günahın cezası çocuklarına çektirilmişti. Bu durum bu ayete çok güzel bir örnek oluşturur. Ancak bu adamın hayatının sonunda İbranilere mektubun yazarı Yakup'un torunları Efraim ve Manesse hakkındaki imanını göstererek Yakup ölürken iman sayesinde diyor. Ölüm döşeğindeyken ve bu Yakup'un hayatına işaret edip Yakup iman sayesinde bunları yaptı diyebileceğimiz noktayı gösterir bize. Yusuf'un oğullarının her ikisini de kutsadı ve tapındı. Hayatında ilk kez itaati görüyoruz. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı denilmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Acaba bu değnek neydi? Hatırlarsanız sakat kalmıştı ve yürümesine yardımcı olması için bir değnek kullanıyordu. Ölüm geldiğinde bile bu adam yatıp ölmek istemedi. Yakup'un yaşamında pek bereket görmüyoruz. Günah, kandırmaca, hile ve sahtekarlık dolu bir hayat yaşadı ve hiçbir bereket günaha karşılık verilmez. Sizin ve benim anlamamız gereken önemli şey Tanrı'nın her hayatı alıp onu düzeltebileceğidir. Karmaşa ve kandırmaca olan yerde Rab İsa Mesih'e demirlenmiş bir iman varsa ona sarılabiliriz. İman Yakup'un yaşamında işlemekteydi ama bunu görebilmek için yaşamının sonuna gelmemiz gerekti. İbraniler 11. bölümde bir başka örnek iman ise Yusuf'un imanıdır. İbraniler 11. bölüm 22. ayette Yusuf ölürken iman sayesinde İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi der. İbraniler'e mektubun yazarı ve Tanrı'nın kutsal ruhunun Yusuf'un yaşamından onun imanını gösterecek birçok örneği seçebileceğinden eminim. Örneğin Mısır'dayken hapse konulduğu zamanı söyleyebiliriz. Bu olayın onun sonu olacağını düşünürsünüz ve birçoğumuz da böyle bir zamanda şikayetle feryat edebilirdik. Ama böyle bir olay burada kaydedilmemiştir. Ve Yusuf'un hayatında onun imanını gösteren daha pek çok olay vardı. Bu adam babası Yakup'a büyük bir tezat oluşturmaktaydı. Yaşamında hatalar ya da kusurlar azdı. Büyük bir olasılıkla eski antlaşmanın tamamında Rab İsa Mesih'in tiplemesine Yusuf'tan daha yakın olan kimse yoktur. Ancak kutsal kitapta kendisinden tipleme olarak söz edilmemiştir. İkisi arasındaki benzerlik çarpıcıdır. Yusuf Rab İsa gibi en çok sevilen oğuldu. Yusuf'u kardeşlerinden ayıran ve ona onlar üzerinde efendilik veren renkli bir giysisi vardı. Bir görüm gördü ve kardeşleri onu rüyacı olarak tanımladılar. Rab İsa da bir mesajla geldi ve onun da bir rüyası olduğunu düşündüler. Yusuf babasına itaat etti ve Rab İsa da babasının isteğini yapmaya geldiğini söyledi. Yusuf'un kardeşleri kendisinden nefret ettiler. Rab İsa hakkında da Yuhanna 1. bölüm 11. ayette kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. Yusuf babası tarafından kardeşlerini bulmak üzere yollanmıştı ve Rab İsa bu dünyaya kaybolanları aramak için geldi. Yusuf çoban olan kardeşlerini kırda buldu. Rab İsa doğduğunda çobanlar geceleyin gelmişlerdi. Kardeşleri Yusuf'la alay etmiş, onu reddetmiş ve onu öldürmek için plan kurmuşlardı. Aynı şeyi Rab İsa'nın da yaşadığını görüyoruz. Yusuf köle olarak satıldı ve Rab de 30 gümüşe satıldı. Yusuf'un giysisi kana batırılmıştı. Askerler İsa Mesih'in üzerinde kanı olan giysisini almak için kura çektiler. Yusuf Mısır'a satıldı ve Tanrı onu orada dünyayı kurtarmak için maddi anlamda kullandı. Rab İsa da dünya beden ve şeytan tarafından sınandıktan sonra hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayanlar olmak üzere bütün dünyayı kurtarmak üzere ölüme gitti. Tahta otururken Yusuf halka ekmek verdi. Mesih yaşam ekmeği benim dedi. Mısır'dayken Yusuf Yahudi olmayan bir gelin aldı. Rab İsa bu dünyadan kendi ismi için bir halk çağırdı. Kardeşleri Mısır'a geldiklerinde Yusuf kendini onlara tanıttı. Bir gün Rab İsa kendisini kendi kardeşlerine tanıtacak. Yusuf hakkında ilginç olan şey kendisine verilen rüyaya iman etmiş olmasıydı. Atıldığı kuyuda imanını korumuştu. Mısır'dayken imanı vardı ve bütün kötü durumlarda onun yoluna devam etmesini sağlayan da bu imandı. Hayatının sonunda Mısır'la tatmin olduğunu düşünüyoruz ama Yusuf için durum böyle değildi. İsrailoğullarının Büdoyer'den gideceği gün geldiğinde benim kemiklerimi de mutlaka yanınıza alın dedi. Neden kemiklerini hemen alıp Efraim'e gömmediler? Bunun nedeni çok açıktır. Bu adam o zaman ulusal bir kahramandı ama Yusuf'u tanımayan bir firavunun çıktığı bir gün geldi ve İsrailoğulları oradan ayrıldıklarında onun kemiklerini aldılar ve Şekem'e, Samiriyelilerin diyarına gömdüler. Ve bir başka örnek verilen iman bize İbraniler 11. bölümde Musa'nın imanıdır. Şimdi İsrailoğullarının Mısır diyarında kölelikte olduğu zamana geliyoruz. Musa imanın fedakarlığını temsil etmektedir. İbraniler 11. bölüm 23. ayette Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla 3 ay gizlediler. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın fermanından korkmadılar diyor. Musa'nın Tanrı için kendilerini tehlikeye atmaya razı olan Tanrı yolunda yürüyen bir anne ve babası vardı. Musa'nın doğumunda bile işin içinde imanın olduğunu görüyoruz. İbraniler 11. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi diyor. Musa'nın hayatında iman iş başındadır. Bir sarayda büyüdü ve Firavun'dan sonra ülkenin ikinci en önemli adamı olacaktı ama Musa'nın doğruyu seçecek imanı vardı. İbraniler 11. bölüm 26. ayette Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu diyor. Mesih'in gününü görüp de sevinen İbrahim'den başka biri daha vardı, bu da Musa'ydı. İbraniler 11. bölüm 27. ayette kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı görür gibi dayandı diyor. Musa'nın harekete geçecek imanı vardı. İman insanları harekete geçirir. Günümüzde birçok insan inanıyorum, inanıyorum deyip duruyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Size şunu söylemek istiyorum ki iman kendisini hareketlerle ortaya koyar. Tanrı bizleri işlerimiz olmadan kurtarır ama kurtaran iman iyi işleri üretir. Bu yüzden Musa kralın öfkesinden korkmadan Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı gördüğü için dayandı. İbraniler 11. bölüm 28. ayette ilk doğanları öldüren melek İsraillere dokunmasın diye Musa imanla fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı diyor. Musa'nın Tanrı'ya itaat etmeye imanı vardı. Tanrı bunu yapmasını söylemişti ve Musa da bunu yaptı. Bu adamın yaşamında bu örnekleri açık bir şekilde görüyoruz. Mısır'ın zevklerinden vazgeçti, çöle gitti ve halkını kurtarmak için geri döndü. Bu Tanrı'ya itaat etmek için hazır olan bir imandır. İbraniler 11. bölüm 29. ayette ise iman sayesinde İsrailler karadan geçer gibi Kızıldeniz'den geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular diyor. Burada kimin imanını görmekteyiz? Bu İsrail oğullarının imanı mıdır? Onların imanı yoktu. Firavun'la savaş arabalarının geldiğini görünce Musa'ya hemen Mısır'a dönelim. Mısır'dan ayrılmakta hata ettik dediler. Bu Musa'nın imanıydı. Suyun kenarına gidip suya o değnekle vuran oydu. Ve sular imanla açıldı ve karşı tarafa geçtiler. O zaman Musa'nın ezgisini söylediler. İnsanlar kendilerini Musa'yla özdeşleştirdiler ama bunu sağlayan Musa'nın imanıydı. İbraniler 11. bölümde bizlere verilen örnek imanlardan birisi de Yeşu'nun imanıdır. İbraniler 11. bölüm 30. ayette İsrailliler 7 gün boyunca Eriha surları çevresinde dolandılar. Sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı diyor. Yeşu'nun yaşamında imanın seyretmesini görüyoruz. Eriha şehrinin etrafında dönüşlerinin 5. günü Yeşu'yu görseydiniz ona fazla bir ilerleme oluyora benzemiyor. Neden böylesine akılsızca bir şey yapıyorsun? Zeki bir generalsin ama zekanı kullanmıyorsun diyebilirdik. O da size Rabbin ordularının komutanını gördüğümü unutuyorsun. Ve o bana karargahım benim çadırımda değil cennette olduğunu söyledi. Generalin kendim olmadığını gördüm. Ben aşağı konumdaki bir erim ve emirlerimi ondan almam gerekiyor. Şehrin etrafında yürümemizi söyledi ve ben de yürüyorum. Bakın ve görün, bu duvarlar aşağıya inecek. Ben işi bilen birisinin stratejisini izliyorum derdi. Yeşu'da imanın nasıl olduğunu görüyoruz. Tanrı'ya inanacak bir iman. İşte General Yeşu bunu öğrenmişti. Bir başka iman ise Rahav'ın imanıdır. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diyor. Fahişe Rahav imanı sayesinde imansızlarla birlikte öldürülmedi. Eğer iman örnekleri sayılacaksa Rahav'ın da bu örnekler arasında olması uygundur. Eriha'da imanı arayabileceğiniz son yer orasıydı. Çok kötü ve putperest bir şehirde yaşıyordu ve orada dünyanın en eski mesleğini de icra ediyordu. O mesleği icra edenler genellikle günahkar sayılırlardı. Tabii ki son zamanlarda sözüm ona yeni ahlak ortaya çıkana dek bu böyleydi. Bu kadın bir günahkardı ama buna karşın burada bize fahişe Rahav imanı sayesinde imansızlarla birlikte öldürülmedi denmektedir. Şehrin belediye başkanı ya da yüksek konumda olan diğer insanların kendilerini kurtarabilmek için yeterince iyi insanlar olarak görüldüklerinden eminim. Ama kurtulmadılar. Bir nedenden ötürü, inanmadıklarından ötürü kurtulmadılar. Şehirde yok olup gittiler. Tanrı'nın Eriha şehrini ele alış biçiminin çok cömertçe olduğunu görüyoruz. Eriha şehri halkını yok ettiği için Tanrı'da çok hata bulan bir eleştirmen tanıyorum. Üniversitedeyken Eriha şehrindeki insanların başına gelenler için sahte gözyaşları döken profesörler bile gördüm. Bu adam hakkında beni her zaman rahatsız eden şey öğrencileri dahil diğer insanlara çok az ilgi gösterirdi. Ama Eriha şehri halkına gelince büyük bir ilgisi olduğu görülürdü. Rahav adlı bu kadına yakından bakalım. Çünkü kadın imanını çok kesin bir şekilde dışa vurmuştu. İsrail halkı Kızıldeniz'i geçtiğinde Eriha bu haberi aldı ve Eriha halkı cesaretlerini kaybetti. Ama sel mevsiminde o kadar kalabalık bir insan kitlesinin Ürdün nehrini geçebileceğini hayal bile etmemişlerdi. Üzerinden geçebilecekleri bir köprü yoktu ve o sırada şehir köprüyordu. Halk oradan nasıl geçebilirdi? Eriha halkı bir savunma planı yapmak için bol bol zamanları olduğunu ve sel mevsimi bitene kadar endişe etmeleri gerekmediğini düşünüyordu. Sonra Yeşu, Eriha şehrine casuslar gönderdi ve bu casuslar Rahav'la karşılaştılar. Sanıyorum Rahav onlara bazı tekliflerde bulundu ama kabul edip etmediklerini bilmiyorum. Bir misyonda olduklarını, korunmaları gerektiğini ve Tanrı'nın Eriha şehrini ellerine vereceğini kesinlikle açıkladıklarını biliyorum. Ona hiç olmazsa bu kadar bilgi verdiler. Kadın onları alıp evinin çatısına sakladı. Öyle görülüyor ki bunu yapmak için kendi hayatını da tehlikeye attı. Bu adamlardan bir tek iyilik istedi. Bu şehri aldığınızda beni ve ailemi hatırlamanızı istiyorum. Bizleri kurtarın. Onlar da bunu yapmayı vaat ettiler. Evinin hangisi olduğunu belirtmek için penceresine kırmızı bir eşarp bağlamasını söylediler ve Yeşu şehri aldığında onu ve ailesini kurtarmaya büyük özen gösterdi. Rahab'ın tanıklığı Yeşu kitabındadır. Yeşu 2. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala, Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimse de derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. Bu sözler bu kadından gelen oldukça tuhaf sözlerdir ama Tanrı'nın Eriha şehrini gelişigüzel yok etmediğine dair büyük bir vahiy oluşturur. 40 yıldır Eriha'ya Kızıldeniz'i geçen bir halk hakkında rivayetler geliyordu. Yani Rahav, biz bunu 40 yıl önce duyduk. Ben inandım. Diğerleri konuyla ilgili gerçeklere inandılar ama hiçbir zaman Tanrı'ya inanmadılar. Diri Tanrı'ya hiçbir zaman güvenmediler diyordu. Daha sonra Tanrı'nın İsrail'e nasıl yol gösterdiğini ve Ürdün nehrinin karşı kıyısında Amorlara karşı zafer kazandığını işittiler. Eriha'nın bu bilgiden yararlanması gerekiyordu. Sonunda İsrail mucizevi bir şekilde Ürdün nehrini geçti ve Eriha şehrinin kapısının önüne geldi. Tanrı ne yapıyordu? Şehre kendisine inanmaları, kendisine güvenmeleri ve kendisine dönmeleri için fırsat tanıyordu. Eğer Tanrı kendisine inanan bu fahişeyi kurtardıysa, Eriha'nın belediye başkanını ve şehirde kendisine bu kadının güvendiği gibi güvenen herkesi de kurtaracak olduğunun anlaşılması gerekir. Tanrı onları da kurtardı. Hepsini sadece bir tek temel üzerinde görmüştü. Hepsini günahkarlar olarak görüyordu. Hepsi günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Büyük bir olasılıkla Rahab'ın günahkarlığı belediye başkanınkinden daha açıktı. Belediye başkanının özel hayatı karıştırılırsa birçok kirli çamaşırın ortaya çıkacağı düşüncesindeyim. Ve eminim ki şehirdeki daha pek çok insan için durum böyle olacaktı ama Tanrı'ya güvenmek için fırsatları olmuştu. Tanrı'ya güvenip güvenmeyeceklerine karar vermek için 40 yılları vardı ve onlar güvenmemeyi seçtiler. Bunun yanlış olduğunu düşünen bir kişi varsa şu soruyu sormak isterim. Tanrı onlara kendisine güvenip güvenmeyeceklerine karar vermeleri için 40 yıl vermişti. Sadece bir tek kadın Tanrı'ya güvenmeye karar verdi ve Tanrı da onu kurtardı. O kurtulduğu için Tanrı'ya güvenseler de herkesin kurtulacağı açıktır. Eğer 40 yılın yeterince uzun bir süre olmadığını düşünüyorsanız, Tanrı'nın onlara 41 ya da 42 yıl vermesinin daha doğru olacağını düşünüyor olursunuz. Dostum, eğer 40 yıl sonra Tanrı'ya inanmayacaklarsa, Tanrı'ya hiçbir zaman inanmayacaklardır. Tanrı sabırlıdır, tahammülü geniştir, kimsenin yok olmasını istemez. Ona güvenen bir fahişeyi bile kurtarır. Eriha halkı duydukları bilgilere inanmışlardı ama Tanrı'ya güvenmemişlerdi. Eğer güvenselerdi kurtulacaklardı. Bu kadın Tanrı'ya inandığına kanıt gösterdi çünkü casuslara siz bu şehri alacaksınız ve aldığınızda beni kurtarmanızı istiyorum dedi. Bir iman adımı attı ve bu iman adımıyla hayatını tehlikeye atmıştı. İmanı harekete geçmeye başladı. İman harekete geçer ve bir kenarda oturmaz. Bu yüzden Rahab adındaki bu kadın imanı sayesinde casusları dostça karşıladığı için imansızlarla birlikte öldürülmedi. İman haberi duymakla, duymakla Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Tanrı'nın sizin aracılığınızda neler yaptığını duyduk ve bunlara inanıyoruz dedi. Ona güveniyorum. Ona o kadar güveniyorum ki hayatımı bile tehlikeye atmaya hazırım sözleri sahip olduğu imanı kanıtladı. Rahav adlı bu kadında imanın muhteşem bir özelliğini görüyoruz. Bu kayıp dünyada Tanrı'nın bir grup insanı bir başka grup insandan çok daha üstün görmediğini de görmüş olmamız gerekir. Tanrı hepimizi günahkarlar olarak görür ve eğer birisi ona dönerse Tanrı onu kurtarır ve bu gerçekten harikadır. 11. bölümde daha başkalarının imanlarını da görmekteyiz. İbraniler 11. bölüm 32. ayette daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Bu mektubun yazarı eski antlaşma tarihinin öyle bir noktasına gelmişti ki daha ne diyeyim dedi. Açtığı her sayfada iman kahramanları bulunabilirdi. Eğer onlara bu adı vermek istiyorsanız bunlarla karşılaşırsınız. İmanın birçok erkek ve kadının hayatında nasıl işlediğini gösterebilirdi. Bu yüzden bize bir liste verir ve onları ayrıntılı olarak ele alamadığını ama hepsinin bu harika bölüme dahil edilmeleri gerektiğini bildirir. Sözünü ettiği bu insanların hayatlarında iman savaşını görüyoruz. Hiçbirinden ayrıntılı bir şekilde söz etmemiştir ama hepsinin ortak bir yönü vardır. Burada sözü edilen herkes bir yöneticiydi. Gideon, Barak, Şimşon, Yeftah, Samuel hakimdiler. Davut kraldı. Yani hepsi yöneticiydi ve hepsi Tanrı için bir savaşın içindeydiler. Her biri savaşlarını imanla kazanmışlardı. Bu adamların her birini ayrıntılı olarak ele alamayacağım ama Gideon'a dikkatinizi çekmek isterim. Eğer imanı zayıf birisi varsa o da kesinlikle Gideon'du. Hatta Gideon çok zayıf bir adamdı. Birçok insan kiliselerde küçük bir Gideon ordusu olduğunu söyler. Söylemek istedikleri topluluk üyelerinin sayısının çok olmadığıdır ama Gideon'un ordusu denince önemli olan sayılarının azlığı değil, bu adamların imanıdır. Gideon aslında çok az imanı olan bir adamdı. Gideon, Midyanların İsrail diyarını aldığı sırada hakimdi. İbraniler hasatlarını bile toplayamıyorlardı. Gideonlular her şeyi ellerinden alıyordu. Gideon adlı bu genç adam buğdayı üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Gideon'un orada olmaması gerekirdi. Tahıllar genellikle rüzgarın sap ve samanları uçurabileceği tepeye çıkarılırdı. Orada rüzgar öğleden sonraları eser ve birbirinden bunları ayırırdı ama Gideon korkaktı. Tahılı üzüm sıkma çukuruna kendisini kimsenin göremeyeceği vadiye götürmüştü. Ne kadar sıkıntı içinde olduğunu artık siz tahmin edin. Gideon'u orada tahıllarla uğraşırken görür gibi oluyorum. Sap ve samanları uçuracak rüzgar olmadığında ne olur dersiniz? Samanlar yakanızdan içeri girer. Buğdayla samanı ayırmaya çalışırken samanların yakanızdan içeri girmesi kadar rahatsız edici ve moral bozucu bir şey olduğunu düşünüyorum. Gideon işte buydu ve o sırada Rabbin meleği ona görünerek "Ey cesur ve yiğit adam, Rab seninledir" dedi. Aslında bu Gideon için doğru bir hitap şekli değildi ve meleğin kendisine hitap ettiğini anlamadı. "Bence etrafına bakınıp bana mı dedin?" dedi Gideon. Korkakların çünkü en büyüğüydü ve bunu itiraf etmekten de çekinmemişti. "Ben en zayıf boydan geliyorum. Ailem boyumuzun en önemsiz ailesidir ve ben de ailemin en önemsiz ferdiyim. Yani ben bir hiçim" dedi. Ve Tanrı ona "ben de bu nedenden ötürü bir hiç olduğun için seni seçtim. Bana inanmanı istiyorum" dedi. Tanrı'nın bu adamın imanını sadece 300 adamla Midyanlara karşı bir zafer kazanabilecek hale gelene dek kuvvetlendirmeye başladığını görüyoruz. İman Gideon adlı bu adamın yaşamında etkinlik kazandı. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı eğer bir hizmet Rab'den olacaksa büyük bir gösteri, büyük bir toplantı olması gerektiğini düşünüyor. Size Tanrı'nın bu şekilde hareket etmediğini söylemek isterim. Bu ülkede ve dünyanın her yanında Tanrı'nın en büyük işinin bireyler ve küçük gruplar tarafından yapıldığı düşüncesindeyim. Lübnanlı bir Mesih inanlısı adamla tanıştığımda çok şaşırdım. Aktif bir Mesih inanlısı ve Mesih için gerçek bir tanıktı. O adam hakkında duyduğunuzu zannetmiyorum. Onu çok fazla kişi tanımaz. Sonra İsrail'de büyük ölçüde zulüm gören ama Tanrı için gerçek bir tanık olan İbrani bir Mesih inanlısı da tanıyorum. Günümüzde çok sayıda Gideon var ve bu kişiler imanla hareket etmektedirler. Tanrı eğer ona güvenebilirse bir hiç olan birisini kullanacaktır. Tanrı harikalarını gerçekleştirmek için gizemli şekillerde hareket etmektedir. İbranilere mektubun yazarı Gideon, Barak ve Şimşon'dan da söz eder. Ben olsam Şimşon'u listeye koyar mıydım bilmiyorum. Hizmet açısından Şimşon tam bir başarısızlık örneğiydi ama Tanrı'ya inandı. Tanrı'nın ruhunun üzerine geldiğini ve İsrail'i kurtarmaya başladığı bir zaman olmuştu ancak bu işi hiçbir zaman tamamlamadı. Yazar Yeftah, Davut, Samuel peygamberden de bahsederek sözlerine devam eder. Örneğin Davut hakkında da burada uzun uzun konuşabiliriz ama hepsinden söz etmeye zamanımızın yetmeyeceğini de yazar açıkça söyler. Bu adamların ne yaptığına dikkat edin. Onlarınki imanın savaşıydı. İbraniler 11. bölüm 33. ayet. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar der. Aslanların ağzını kapattılar sözünün kendisinden burada ismen söz edilmediği halde Daniel hakkında olduğunu biliyoruz. İbraniler 11. bölüm 34. ayette kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar diyor. Bu imanın savaşıdır ve bu insanlar bu imanla zaferi kazanmışlardı.